Ayrım 32.
36. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanır, günah işlemekten korunursanız, size mükafatlarınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez. 37. Eğer mallarınızı isteseydi de sıkıştırsaydı cimrilik ederdiniz ve bu kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Antik sınıflı toplumun, medeniyetin 5-6 bin yıllık gelişimi, kıtalar arası yayılımı ve bunların geleneklerle güney ticaret yolu üzerindeki Hicaz toplumuna aktarılması, barbar toplum da olsa beyinleri böyle ince psikolojileri çözümlemeye dek itiyor ve geliştiriyordu. Allah binlerce yıldır diyalektik ağlarını kimselerin ummadığı ve beklemediği yerde ve zamanda yavaş ama sıkıca örmüş, önce bir tek Muhammed elçisiyle, sonra bütün Hicaz toplumuyla, Garp'ta, Berberiler ile, Şark'ta Türk ve Moğollarla hiyerarşik olarak yüzlerce yıl İslam medeniyeti biçiminde temsil ederek kendisini evrensel ölçülerde göstermek üzere hazırlanışını böyle yapıyordu. Modern çağda da farklı olmadı olmayacaktır. Aynı temellerden gelen kapitalizm kendisini ne kadar Kayserili'nin eşeğine benzetip süsleyip, allayıp pullasa, insanlığa küheylan gibi satmaya kalksa da eşeğin eşeklikten çıkamayış gibi kapitalizm de tefeci bezirgen temelli olmaktan çıkamaz. Medeniyeti de antik medeniyetler gidişine uymaktan kurtulamaz. Sadece ölçüler modernleşmiş, başkalaşım hızları, ölüm ve doğum biçimleri gelişmiştir. Temel aynı, üretici güçler dinamizmidir. 29. Ra'd Suresi. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Gök gürültüsü, bu surenin 13. ayetinde, Allah'ı tesbih ettiği için bu adı almıştır. 13. Gök gürültüsü, övgüsüyle melekler de korkusuyla onu tesbih ederler, yıldırımlar gönderir de dilediğini çarpar. Allah'ın cezası pek zorlu olduğu halde, onlar hala onun hakkında tartışmaktadırlar. Kur'an'a göre ayetler sözlü ve sözsüz, Allah'ın güçlü işaretleridir. Sözlü olanlar peygamberlere gelen vahiylerdir. Sözsüz olanlar doğa olaylarıyla Allah'ın kendisini hissettirmesi, yorumlayışıdır. Allah determinizm, bilim yüklüdür. Yusuf suresinin 105. ayetinde bu açıkça belirtilir. 105. Göklerde ve yerde nice ayetler var ki onların yanından yüzlerini çevirerek geçerler. Peygamber'e vahyedilen ayetlere inanmıyorsanız doğadaki olayları işaretlere bakın da Allah'ın birliğini, yüceliğini anlayın demek istemektedir. Doğal olaylarda birer sözsüz ayettirler. Bu anlayış bile Kur'an'ın ve Muhammed'in bilgiye, bilime ne kadar açık olduğunu, dolayısıyla evrimci tarihsel determinizmi kavramaya ne kadar yatkın olduğunu gösterir. Kur'an evrimciler gibi her şeyi diyalektiğe bağlamak yerine Allah'a bağlar. Bu da o aşamanın kaçınılmaz ifadesidir. Ra'd suresi de Muhammed'in ve Kur'an'ın bilimi ve bilgiyi Allah'a yakıştırmasına belirgin örneklerdendir. 2. Allah odur ki gökleri görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti, arşa egemen oldu. Güneşi ve ayı kendi iradesine aldı. Bunların hepsi de belli bir süre için akıp giderler. Yaratma işini düzenler, ayetleri açıklarlar ki Rabbimize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. 3. Odur ki arzu uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Bütün meyvelerden iki çift yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır. Bu ve benzer ayetlerin sınırlarını aşan, şuur altı sezi ötesinde bilimin ta kendisiymişçesine yorumlar. Muhammed, Kur'an ve İslam dinini kurtarmak yerine daha da batırıyor. Allah'ı, dini, aşamanın varacağı trajik sonuçları, verimsizleştiren sosyolojik ve psikolojik hastalıkları ve didişmeleri şimdiden bizi uyarıyor. Bu ve benzer ayetlerde bilinçli bir fizik kanunu arayıp bulmak, elbette her türlü bilimsel keşfi Kur'an'a yakıştırarak bilimi Kur'an ve Allah'ın ve İslam'ın güdümüne almak, dini bilimin altına ve egemenliğine düşürmemek eğilimindendir. Bu davranış ve düşünceler gerçeğe aykırıdır. Tarihsel determinizmin kaçınılmaz akışı ve evrimin kendi amacı, evrimin kanunlarının bilince çıkarılarak, ihsan toplumunun da bu kanunlara uyarak mutluca yaşamasıdır. Bu ayetlerde cisimler arasındaki itme ve çekme kanunu işaretler vardır desek, o zaman aynı ayetlerdeki bilime aykırı görüşlerin sebebini açıklamakta güçlük çeker saçmalarız. Veya dut yemiş bülbül gibi susmakta işin içinden sıyrılabileceğimizi sanırız. Ama ne zamana kadar? 3. Odur ki arzu uzattı. Orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada bütün meyvelerden iki çift yarattı. Yeryüzü Muhammed zamanında düz bir tepsi gibi biliniyordu. O bilgiler ışığında ayet bu şekli aldı. Arzı uzattı demek, kervanlarla her yana giden Arap bezirganları ve öyküler içinde yeryüzü git git bitmiyor anlamına gelir. Bundan başka bu hangi bilimsel kanun uydurulabilir? Ayrıca dağlar, ırmaklar, yüzeysel bakılınca yani yer çekimi kanunu bilinmedikçe sabit sanılır. Oysa yer çekimine karşın mağma tabakası üzerinde kendince yüzer durur. Varlıklar meyvelerdeki çift değildir. Her varlığın ayrı özelliklerde entite olduğu ortaya çıkmıştır. Kur'an bilim karşısında çok gerilerde kalmıştır. Ama kendi çağında bunları söyleyebilmek, şuur altına bastırılmış bulunan bilimsel sezelerden kaynaklanır ve işler. Determinizm, doğa ve insan olaylarını bir tek kanuna, evrime bağlayarak izah etme eğilimi gösterir ki bu da tarihsel determinizm icabıdır. Demek subjektif kuruntular ile kalınırsa iyi bir din savunucusu bile olunamaz. Eğer Muhammed günümüz din bilginleri veya dindar bilginleri mücahitler gibi kuruntucu olsaydı, hiçbir zaman İncil'i de Tevrat'ı da aşıp Kur'an'ı yazdıramaz, ayetleri içgörüyle hissedemezdi. O ayetlerin kendisine Allah'ın melekleri tarafından iletildiğini söylese, meleklerin adım başında insanları koruduğuna dair ayetlere geçmiş yorumlar yapsa da daima gerçeklere ulaşmayı seviyor ve o yönde akıl yürütüyordu. Ayetlerin pekala içgörüden kaynaklandığını sezip söyleyebilecek kadar dürüst, cesur ve akıllıydı. Melek mistisizmine sarılıp şarlatanlığı seçmedi. De ki, benim yolum budur. Ben buna uymuş bulunanlara, içgörü üzerine çağırırım Allah'a. Allah kutsaldır. Ben eş koşan kimselerden değilim. Yusuf Suresi 108. Ayet. O daima bilinmez mistik hurafe yandan sıyrılıp, bilinir somut akıl ve bilim yolunu ilerliyordu. Kur'an ve hadisleri buna en güzel örnektir. Allah'ı bu denli bilime, diyalektiğe, evrime yaklaştıran başka hiçbir peygamber çıkamamıştır. 39. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakıp bütün kitapların anası, ana kitap yanındadır. Ra'd Suresi. Burada ana kitap onun yanındadır sözü, Allah'ın bilim, bilgi sahibi oluşunu belirten diğer birçok ayetten daha ileri, daha anlamlı ve tarihsel determinizmi, evrimi daha iyi anlatmaya, açıklamaya çalışan bir gayreti, peygamberin ulaştığı bir sentezi belirtir. Doğanın ve toplumun temelinde yer alan atomcul, hücrecil ve toplumcul kanunlar öyle zengin, üretken bir mekanizmadır ki, daima kendi dengelerini kurmak üzere ölümcül ve dirimcil çelişkilere girerek, evrimin en son, en verimli halkası olan insanı evrimin ustası yapmak üzere ilerler. Her ilerleyişte antik ve modern peygamber veya önderlerde kitaplaşır. Yani biraz daha kendini insana teslim eder. İnsanı kendisine yaklaştırır. Ne zaman ki insan evrimin bütün kanunlarını kavrayıp onlara uymayı toplumca, bütün insanlıkça başarır, evrimde o zaman ana kitabının hemen hemen tümünü demesek de ana kitabının temel mekanizmalarını insana teslim etmiş olacaktır. Ana kitap burada anlaşılacağı gibi doğanın ve toplumun temel kanunlarıdır. Hazreti Muhammed'e yakınları Abdülaziz et-Devva sormuşlar. Ana kitap kendisinin yanındadır demek ne anlama gelir diye. Peygamber bizzat şu tefsiri yapmıştır. Onun kadim, eskiden beri gelen ilmi asla şaşmaz. Toplumun ve doğanın temelinde eskiden beri bulunan ana kanunlardır ve asla şaşmaz onlar. Ana kitap birden insanlara kavratılamaz. Çağ çağ, zaman zaman, önemli çağ dönüşümlerinde ana kitabın o temel kanunları insanlara yansıtılır, bilinçlere çıkartılır. 38. Her zamanın bir kitabı vardır. Muhammed son peygamber, Kur'an son kitap olduğuna göre ana kitap tamamlanmış mıdır? Kur'an kutsal kitapların, Muhammed kutsal peygamberlerin sonuncusudur. Ama ne hadislerde ne de Kur'an'da Allah'ın ana kitabının sona erdiğine dair en ufak bir işaret yoktur, olamazdı da. Çünkü Kur'an'a göre ayetler ikidir. Peygamberler vahyedilen sözlü ayetler ve doğa olaylarından alınacak sözsüz ibretler, toplumsal ve doğal olaylar, peygamberler olmasa da kutsal kitapların en sonuncusundan ve son peygamberin hadislerinden, sünnetlerinden alınacak derslerle yeni olaylara yeni yorumlar, içtihatlar yapılabilecek ve artık kutsal kitapları, bilim kitapları ilerletecek, Allah'ın ana kitabına yani yeni olayların yorumuna yaklaşılacaktır. Bu noktada içtihat, yorum kapısını kapamak, Kur'an'a ve Muhammed'e, daha doğrusu Allah'a, tarihsel akışa ters düşmek olurdu. Yorum kapısını açık tutmak, açıkça bizi Allah'ın ana kitabına, yani doğanın ve toplumun temel kanunlarına ulaştırabilecekti. Nitekim içtihat, yorum kapısını kapatan İslam yönetimleri, Muhammed'den sonra derebeyleşip çökkünleşmişler, yorum kapısını açık bırakan daha demokratik İslam yönetimleri ve mezhepleri altında doğa ve insan bilimleri gelişebilmiştir. İbni Haldun bunun en büyük, en seçkin örneğidir. Allah'ı bilimin önüne mistik bir engel olarak koymadan, toplumun gidiş kanunlarına eğilerek yorum kapısını kapayan İslam tarihlerini şiddetleştirmiş ve önemli kanunlara ulaşmıştır. 500 yıl önceden Marksizmi ve Darwinizmi müjdeleyen görüşler öne sürdüğü halde, Allah, din, bayrağı altında dövüşmeyi becermiştir. Çok büyük ibrettir. Bir de ateizmi tanrı tanımazlığı maddeci poz diye kullananlara bakıla. 30. Bakara Suresi. Hükün 86. ayettir. Burada diğer surelerde yaptığımız gibi anlaşılması açık seçik olanları atlayarak anlaşılmasında zorluk olanları açıp yorumlamaya çalışacağız. 2. İşte o kitap, kendisinde hiç şüphe yoktur. Muttakiler için yol göstericidir. Kur'an onu anlamaya yatkın, kendisini ve çevresini Allah'ın, tarihsel akışın, doğa ve toplum kanunlarının akışının, ona uyamamak korkusuyla onun gazabından korkanların, akılla şüphe edenlerin ve koruyanların, korunanların yolunu aydınlatır. Bu tür insanlar toplumcu karakterli insanlardır ve ezilen sömürülen insanlardır. 3, 4, 5. ayetlerde bu kimseleri ve onların bu özelliklerini anlatır. 6. İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, onlar inanmazlar. Ve bu insanlar müttakilerdir, yani korunanlardır. Takva sahibidirler, yani Allah'tan, onun gazabından korkmaya ve korunmaya yatkın inançlı olanlardır. Ki onlar zamanla tarihsel determinizm yoluna safane bir şekilde girebilirler, Allah yolunda savaşırlar. Tarihsel determinizmin doğa ve insanın bütünlüklü gidişinde bir elenen taraf bir de dirilen, gelişen tarafı bulunur. Bu onun en yalın diyalektiğidir. Bu diyalektik çarpışmadan daima yeni sentezler, yeni çağlar fışkırır. İşte elenen tarafta bulunan insanlar, bulundukları medeniyet gerizlerine, paraya pula, şöhrete, eğlenceye, yozlaşmaya öyle saplanmışlardır ki, dirilerin gelişeni asla dinlemezler, görmezler, anlamazlar. Dirilenin gelişenin içinde daha çok bulunanlar, buna ihtiyaçları olduğu için tarihsel determinizmi, Allah'ı, en derin ve öngörülü anlamlarıyla öğrenmeye ve ona uymaya çaba gösterirler. Ama bu kolay olmaz. İnsanlık genel olarak yumurta kapıya gelince kayıplara uğrayarak davranır. Çünkü elenen ile doğan çarpışarak gelişirken gündelik çıkarlar sıradan insanları daha çok etkileyip kendi cenderesini alır. Bu yüzden ikiyüzlü sahtekarlık, oportunizm, Sırat köprüsünün altında boylu boyunca uzanır. Apaçık karşı çıkamayanlar inanmış ve doğru yola girmiş görünmeyi akıllılık sayarlar. İşte Bakara suresinin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ayetleri elenenlere kapılıp, inkar edenleri dirilenler içinde bulunup uyum yapmaya çabalayanları ve ikiyüzlü oportunistleri ve durumlarını özetler. Örnek 17. Onların durumu tıpkı şuna benzer ki, aydınlanmak için bir ateş yakmak istedi. Ateş. Çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların nurunu giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık görmezler. Burada ateş, insanlığın her medeniyet içinde yaşanan ve ona batarak yaşanan yanıdır. Yani gündelik çıkarlardır. Gündelik çıkarlara batarak yaşayanların ne geçmişi ne de geleceği görmesi olanaksız kalır. Allah onların nurunu giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık görmezler. Burada nur, her insanda bulunan özgür, paylaşımcı, kolektif, insani karakter anlamına gelir. İnsanın nuru, onun bu insani manevi özellikleridir. Elenen, yana batan insanlara bu yüzden yüzlerinde hiç nur kalmamış deriz. Kolektif, insancıl, sevecen insanlara da yüzünden nur saçılıyor deriz. Peygamber yüzü demek, nur saçan da demektir. Nursuzdur demek, geçmişinden de geleceğinden ışık alamayan demektir. Ki tam da günümüzdeki elenen yanlarımıza denk düşer. Kur'an'ın diyalektiği buradadır. Her şeyi zıttıyla koyma eğilimindedir. Mesani'dir. 27. Onlar ki söz verip ağlandıktan sonra Allah'a birleştirilmesini emrettiği şeyi, iman ve akrabalık bağlarını, keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte ziyanı uğrayanlar onlardır. Komün, kandaş akrabalık düzeni parçalanarak medeniyete, sınıflı topluma çözüldükçe, tefeci bezirganlar bu parçalanışı derinleştirip keskinleştirirler ve bundan kazançlarını azgınlaştırırlar ki o zaman dinleri imanları kâr olur. İnsanlığa, maneviyata ve Allah'a uymamak biricik özellikler olur. En büyük zarar ve günah budur. Onlar bozgunculardırlar ve gerçekte hem insanlığın hem de kendilerinin zararına sebep olurlar. Çünkü artık komünün akrabalık bağları, kan kardeşlik, kolektivizm yitirilip parçalanır. 28. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki siz ölüler idiniz? O sizi diritti, yine öldürecek, yine diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Antik tarihte her medeniyet sosyal devrim yaratamadığı için çürüyüp ölüyordu. Dışarıdan gelen taze barbar akınları bu ölen medeniyetleri ya kesip atıyor, yerine yeni medeniyeti kuruyordu ya da ölen medeniyeti yeniden dirilişe Rönesans'a uğratıyordu. Her iki durumda da ölmek ve yeniden dirilmek vardı. Peygamberler binlerce yıldır tekerrür eden bu gidişi akli ve nakli bilgilerden, gelenek göreneklerden öğrenip kavramışlardı. Hazreti Muhammed'e kadar birikerek ulaşan bu bilgiler Kur'an'da en yüksek Allah ve cennet cehennem sentezine ulaştı. Siz ölüler idiniz, o sizi diriltti, yine öldürecek, yine diriltecek. Bu buyruk antik tarihteki medeniyetlerin ölüp dirilişlerinden, dolayısıyla komünaların parçalanarak medeniyete geçişlerinden alınan derslerle sentezlenmiştir. Kur'an'ın yazıldığı sıralarda da bu medeniyet batı çıkışları olduğu gibi bizzat Arap toplumu da bu ölüş ve diriliş içindedir. Sonra ona döndürüleceksiniz buyruğu ise tarihsel devrimlerin veya bu ölüş dirilişlerin de bir sonu olduğunu sezer, sezdirir. Her şey aslına varır. Komünadan kalkan toplumsal gelişim sınıflı toplum ateşinden geçerek bu kez her şeyi bilince çıkarmış olarak kendisini yeniden üretecektir. O zaman evrimin en yüksek sentezi olan bu aşamada insanlık hem doğayı hem kendisini o temelleri uygunca yeniden üreterek onaracak ve geliştirecektir. Sonra ona döndürüleceksiniz. Tarihsel determinizmin bu akışını antik tarihin binlerce yıllık birikimle en yüksek tepesinden bakarak sezmekten kaynaklanan bir buyruktur. Çünkü Muhammed en son peygamberdir. Bunun anlamı şudur. Artık yeryüzünde kent kuracak, kentten, medeniyete geçecek barbar insanı kalmayacak kertede barbarlar, komünün kentten geçiş aşaması tüketilmiş medeniyete çözülmüştür. Bu 5000 yıldan fazla bir birikimden sonra oluşmuştur ve antik tarihin bu açıdan zirvesi sayılır. Hazreti Muhammed bunu sezerek ben son peygamberim öngörüsünde bulunmuştur. Tabii antik tarih bitmez. Bundan sonra göçebe barbarların medeniyetlere akınları ve medeniyet dirilişleri sökün eder. Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, Avrupa'da Normanlar, Asya'da Moğollar, Babürler. Antik tarihin bu dönemi hep eski kentten geçiş yapan medeniyetlerin yeniden dirilişi, Rönesans anlamında bir ilerleme olduğu için kentten son geçiş yapan Mekke Medine'den çıkan Arap-İslam medeniyetinin yarattığı Kur'an prensipleri ve Hazreti Muhammed'e ancak en çok bilinen Şiilik, Alevilik gibi tarikatlarla 12 imam, Hacı Bektaş, Şeyh Bedrettin gibi liderlerle Rönesans'a uğratılabilmiştir. Kur'an ve son peygamber baki kalmıştır. Bu açıdan Hz. Muhammed'in ve Kur'an'ın geldiği çağ, antik tarihin tefeci bezirgen medeniyetlerinin evrensel aşamasına geçiş çağıdır ve orijinal medeniyetlerin en yüksek zirvesidir. O zirvede, güney ticaret yollarında, yükselen Hz. Muhammed ve Kur'an bu açıdan daha derinlikli yorumlanmayı hak eder. 25. Müjdele inanarak yararlı iş görenleri. Altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Oradaki yemişlerden yediklerinde diyeler ki bu önceden yediğimiz gibidir. Benzerleri verilir. Temiz işler alırlar. Orada sonsuz kalırlar. Cennet ve cehennem kutsal kitaplarda ve peygamberlerde ve gelenek göreneklerde anlatılan ibret alınan cennet ve cehennem şudur. Komünel yaşam zamanı herkes kan kardeştir. Kolektif paylaşım, sevgi her şeyi cennet haline getirir. Kan kardeşliğin, paylaşmanın, sevginin yitirilmesi, yalan, dolan, hile düşmanlıkları yaratan kişi mülkiyetinin araya girmesi ve kan kardeşliği tuz buz etmesi komün insanına cehennem gibi gelir. Yaşadıkları doğa güzelliklerle dolu bakir olsa bile sevgiyi paylaşması, kan kardeşliği yitiren insana cennet gibi doğa bile dar gelir, cehennem olur. Ama bir de Arap atalarının ilk cennetleri olan Fırat Dicle'nin bol sulu, verimli, yemyeşil alanlarından, medeniyetin hayatı cehenneme çeviren iç ve dış sınıf savaşları yüzünden, güneyin çöllerine kaçıp göçmeleri buna eklenince, cennet ve cehennem fikri Arap toplumunda giderek mitolojileşerek yerleşir. Bu yüzden cennet, gerçekte komünel yaşam, cehennem medeniyetin sınıflı toplum olarak düşünülmelidir. Kur'an'da tümlük içinde bakılınca bu yorum yerli yerine oturur. 35. Biz de dedik, ey Adem, cennet içine oturasın eşinle, bol bol yiyin istediğiniz şeylerden. Yalnız şu ağaca yaklaşmayınız, günaha girersiniz. 36. Hemen şeytan onların kaydırdı ayaklarını, oldukları halden cennetten uzaklaştırdı. Biz de dedik onlara, aşağıya ininiz, düşmansınız artık birbirinize. Bir zamana değin yeryüzünde sizin için durakla metah bulunur. Kur'an gelenek görenekle bilinen Adem ile Havva öyküsünü kısaca geçer, dersleri üzerinde durur. Adem ile Havva, Arap ataları, medeniyet, sınıflı toplum, meyvesini şeytana, tefeci bezirgene uyup yer yemez, kendilerini cennetten, komünal toplumun mutlu yaşamından, sınıflı toplumun cehennemcil yaşamına kovulmuş bulunurlar. Ve bundan sonra yani Semitlerin medeniyete, sınıflı topluma geçişlerinden sonra her barbar kavminin medeniyete geçişinde, her irili ufaklı tarihsel devrim sırasında bir peygamber, kent kurucu medeniyete geçici sağlayan öncü lider çıkar. Allah tarihsel determinizm tarafından fikirleriyle yaratılır. 38. Dedik ki, sizin hepiniz buradan inin, ben de size bir kılavuz gelince, doğru yola kim uyarsa onlara ne korku var ne de kaygılanırlar. 81. Kötülük yapıp kötülüğe bürünenler cehennemliktirler. Orada sonsuz kalırlar. 82. İnanmış bulunarak yararlı iş görenler, onlar cennetliktirler, orada sonsuz kalırlar. Kur'an kendinden önceki kitaplardan ve peygamberlerden farklı olarak daha derinlikli, kapsamlı, keskin, aynı zamanda hoşgörülü olarak hep komün gelenek görenekleriyle medeniyeti, sınıflı toplumu sentezleştirmek üzerinde durur. Çünkü gidiş komünün medeniyeti, sınıflı topluma çözülüşü, tarihinin kentlerden geçiş aşamasının en sonuncusudur. Medeniyeti iyice batmış olanlar, insanın o ilk çekirdeğinden, kolektif mutluluktan, kardeşlikten, dürüstlükten, aşktan iyice uzaklaşmalar ve komün ile çözüldüğü sınıflı toplumun sentezini bile yapmaktan uzak düşerler. Giderek sınıflı toplumun batağını iyice batarlar. Bu komünün mutlu kan kardeş insanına cehennem azabıdır. Bu yüzden Kur'an hep şunu şiddetle uyarır. Bunlar orada, cehennemde, sonsuz kalırlar. Tam tersini, diyalektiği de yakalar. İnsanlığı içinde duyan komün gelenek görenekli olanlar ve medeniyetle sentez yapma akıllığını gösterenler cennetliktirler, orada sonsuz kalırlar. Antik tarihte ve modern tarihte, kapitalizmde, yani topyekün sınıflı toplumda şüphesiz ki ne komünel gelenek göreneklerin cennetçil mutluluğu ne de sınıflı toplumun cehennemcil mutsuzluğu sonsuz değildir. Medeniyetler komünel akınlarla çökerken, medeniyete giren, çözülen komünalarda aynı mutluluğu ve mutsuzluğu yaşarlar. Fakat bugün bir gerçek ortaya çıkmıştır. Mutlu insan, doğanın ve toplumun gidiş kanunlarını bilince çıkarıp o kanunların dengesini içinde kurabilen insandır. Ve bu ancak tüm insanlığın topyekün o dengeyi her kişide ve toplumda bilinçle kurabilmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Ancak yine de bu gidiş hiyerarşik olarak kişi kişi parça parça olur ve böyle olacaktır. Çünkü yeryüzü ve insanlık bir makastan çıkmış gibi eşit gelişime sahip değildir. Bu yüzden doğa ve insanın dengesini şu veya bu ölçüde kendi içinde kurabilen kişi ve toplumlar mutluluğu da o ölçüde kendi içlerinde kurabilirler. Kur'an ve peygamberi bunu yaşayarak görmüş ve sezmiştir. Bilinçli ve güçlü olanlar medeniyetin sunduğu doğa ve insan dengesini ölüm dirim kertesinde bozan bireyselleştirilmiş tüketim toplumundan büyük bir azimle kaçabilirler ve kendi iç dengelerini kurarak bu dengelerini doğa ve topluma yansıtarak partileşip cepheleşebilirler. Bu noktada arada kalınamaz. Cennet ile cehennem veya yaşam ile ölüm gibi bir seçenektir bu. Hazreti Muhammed zamanında kent kuracak barbar komün insanı kalmadığı için kentten çıkma tarihsel devrimlerine ve medeniyetlerin sonu gelmiş, tefeci bezirgen medeniyetlerin evrensel çağına sıçrama eşiğine gelinmiştir. Bu yüzden Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in buyrukları ve sezileri günümüze uygun düşer. Toplumun gidişindeki sıçramalar açılıp kapanarak gelişen, kendini yeniden üreten bir yay gibidir. Başkalaşan hep aynı temellerin yeniden üretimi olduğu için tarihsel paralellikler ve kişilikler benzer olaylar içinde benzer sentezleri ilk yerden bilimsele doğru geliştirmek durumuna girerler. Günümüzde her şeyin Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'de bulunduğunu ısrarla söyleyen skolastiklerin bu açıdan haklı ve hoş görülebilecek yanları budur. Ancak artık Kur'an'ı bıraktık, Marx Engels'in yorumları bile günümüz açıklamaya yetemiyor. Mesele doğa ve insanın tarihsel bütünlüğünü kurabilmekte, somutça aydınlatabilmektedir. 111. Dediler ki, ya Hristiyan ya da Yahudi olmadan cennete girilemez. Bu onların kuruntusu. Gerçekseniz getirin belgenizi diyesin sen onlara.